Ayrım 7, sayfa 50. Çalının dikenleri bileklerini ve kalçalarını çizdi. Geriye doğru bir adım atıp etrafını dinleyerek sokak kapısının olduğunu düşündüğü yere temkinli bir şekilde yürümeye başladı. Ve sonunda beton zemini ayaklarının altında hissetmeyi başardı. Haklıydı. Çantasını verandaya bırakıp tuğlalara dokunarak zili buldu ve zile bastı. Başlangıçta yanıt yoktu. İçinde sonunun gelip çattığına dair rahatsız edici bir his vardı. Cesaretini toplayıp onca yolu bir hiç uğruna mı gelmişti? Zili tekrar çaldı. Sonra bir kere daha, bir kere daha. Yanıt yoktu. Sonunda çılgınca kapıya vurmaya başladı. Kimse ona seslenmiyordu. Sonra kapının arkasından gelen boğuk sesleri duydu. Aman Tanrım, burada biri var, biri geldi. Merhaba, diye seslendi usulca. Boş sokakta kendi sesini duymak bile korkmasına neden olmuştu. Merhaba, ilanı gazetede gördü. Sessizlik. Mallory etrafını dinleyerek bekledi. Sonra biri ona seslendi. Kimsiniz? Dedi bir adam. Nereden geliyorsunuz? Mallory umutlarının yeniden yeşerdiğini ve rahatladığını hissetti. Ağlamak üzereydi. Benim adım Mallory. Westcourt'tan arabayla geldim. Bir duraksama oldu. Sonra gözleriniz kapalı mı? Dedi biri. Ses başka bir adama aitti. Evet, gözlerim kapalı. Uzun zamandır mı kapalılar? Sadece içeri girmeme izin verin diye düşündü. İçeri girmeme izin verin. Hayır dedi. Ya da evet. Westcourt'tan buraya arabayla geldim. Gözlerimi de elimden geldiğince kapatmaya çalıştım. Alçak sesli konuşmalar duyuldu. Bazıları sinirliydi. İnsanlar onu içeri alıp almamayı tartışıyorlardı. Hiçbir şey görmedim diye seslendi. Yemin ederim. Tehlikeli değilim. Gözlerim kapalı. Lütfen ilanı gazetede gördüm. Gözlerini sakın açma dedi sonunda başka bir adam. Kapıyı açıyoruz. Açtığımız zaman içeri girmek için elini çabuk tut, tamam mı? Tamam, evet tamam. Bekledi. Hava durgundu, sakindi. Önce hiçbir şey olmadı. Sonra kapıdan gelen tıkırtıları duydu. Hızla öne doğru adım attı. Kapının eşiğinden uzanan eller onu içeri çekti. Kapı arkasından kapanarak çarparak kapandı. Şimdi dur, dedi bir kadın. Etrafa dokunmalıyız. İçeri yalnız girdiğinden emin olmalıyız. Mallory gözleri kapalı bir halde orada öylece dikildi ve etrafında olup biteni dinledi. Çıkardıkları ses Mallory'ye süpürge saplarıyla duvarlara dokunduklarını düşündürdü. Bir çiftten fazla el gelip omuzlarına, boyunlarına, bacaklarına dokundu. Şimdi arkasında biri vardı. Parmakların kapalı kapı üzerinde çıkardığı sesleri duydu. Tamam dedi bir adam, sorun yok. Mallory gözlerini açtığında önünde yan yana dizilmiş 5 kişi gördü. Evin giriş salonunu boydan boya kaplıyorlardı. Boş gözlerle onlara baktı. Onlar da aynı boş gözlerle onu izliyorlardı. Birisinin kafasında kaska benzer bir şeyler vardı. Kolları pamuk ve bant gibi görünen bir malzemeyle kaplıydı. Bandı delip geçen tükenmez kalemler, kurşun kalemler ve sivri objeler bir çocuğun elinden çıkmış orta çağ silahlarını andırıyordu. Her ikisinin elinde de birer süpürge sapı vardı. Merhaba, dedi o adam. Benim adım Tom. Kapıya neden böyle yanıt verdiğimizi anlıyor olmalısın. Seninle birlikte herhangi bir şey süzülerek içeri girebilirdi. Kaskına rağmen Mallory, Tom'un sarıya çalan kahverengi saçlarını görebiliyordu. Yüz hatları keskindi. Mavi gözleri zekayla parlıyordu. Mallory'den pek uzun sayılmazdı. Tıraş olmadığından çıkan sakalları kızıla çalıyordu. Anlıyorum, dedi Mallory. Westcourt, dedi Tom ona doğru bir adım atarak. Epeyce yol gelmişsin. Yaptığın gerçekten büyük cesaret ister. Neden oturmuyorsun? Yolda gördüklerin hakkında konuşabiliriz. Mallory başıyla onayladı ama kıpırdamadı. Çantasını sapını o kadar sıkı kavramıştı ki parmaklarının eklem yerleri bembeyaz kesilmiş, acıyordu. Daha uzun ve irice bir adam Mallory'e yaklaştı. Çantanı ben alayım, dedi. Teşekkürler. Benim adım Jul. 2 aydır buradayım. Çoğumuz öyleyiz. Tom ve Don bizden biraz daha önce geldiler. Jul'ün koyu renkli kısa saçları kirli görünüyordu. Sanki dışarıda çalışıyormuş gibiydi. Kibar bir adama benziyordu. Mallory ev arkadaşlarının yüzlerine teker teker baktı. Biri kadın, 4 erkekti. Ben Don, dedi Don. Onun da saçları koyu renkliydi. Biraz daha uzundu. Üzerinde siyah pantolon ve kolları dirseklerine kadar kıvrılmış mor renkli bir gömlek vardı. Yaşça Mallory'den büyük görünüyordu. 27 ya da 28 yaşında olmalıydı. Korkudan ödümüzü patlattım. Haftalardır kimse kapıyı çalmıyordu. Çok üzgünüm. Üzülmene gerek yok, dedi 4. adam. Hepimiz senin yaptığını yaptık. Ben Felix. Felix yorgun görünüyordu. Mallory adamın daha genç olduğunu düşündü. 21'inde ya da 22'sindeydi. Uzun burnu ve karman çorman kahverengi saçları neredeyse bir çizgi film karakterine benzemesine neden oluyordu. Jul kadar uzundu ama daha zayıftı. Ve ben de Cheryl, dedi kadın elini uzatırken. Mallory kadının elini sıktı. Sheridan'ın yüzündeki ifade Tom'unki ya da Felix'inki kadar dost canlısı değildi. Kahverengi saçları yüzünün bir kısmını gizliyordu. Üzerinde ip askılı bir bluz vardı. O da çalışıyor gibi görünüyordu. Jules, şu şeyi çıkarmama yardımcı olur musun diye sordu Tom. Kaskını çıkarmaya çalışıyordu ama derme çatma zırhı ona engel oluyordu. Jules ona yardım etti. Adamın kaskı çıkınca Mallory ona daha dikkatli bakma şansını buldu. Rengi kumsalları andıran sarı saçları açık renkli suratının üzerinde darmadağın bir hal almıştı. Hafifçe çilli teni yüzüne renk katıyordu. Sakalı birkaç günlükten fazla olamazdı ama bıyığı gerçekten dikkat çekiyordu. Kareli gömleği ve kahverengi pantolonu Mallory'ye geçmişteki öğretmenlerinden birini hatırlatıyordu. Adama ilk defa doğru düzgün bakma şansını bulduğundan Tom'un karnını incelemekte olduğunu güçlükle fark etti. Kabalık etmek istemem ama hamile misin? Evet, dedi zayıf bir ses tonuyla. Onu büyük gibi görmelerinden korkuyordu. Ha siktir, dedi Cheryl. Şaka yapıyor olmalısın. Cheryl, dedi Tom, onu korkutacaksın. Bak, Mallory'di değil mi? Dedi Cheryl. Bunu söylerken kabalık etmek istemezdim. Ama eve hamile bir kadının girmesine izin vermek ciddi bir sorumluluktur. Mallory suskundu. Karşısındaki insanların suratlarına teker teker bakarak yüzlerindeki ifadeleri inceliyordu. Onu inceliyor gibi görünüyorlardı. Er ya da geç doğum yapacak birini eve alıp almamaya karar vermeye çalışıyorlardı. Mallory aniden durumu böyle değerlendirmediğini fark etti. Arabayla yaptığı yolculuk sırasında buranın bebeğini dünyaya getireceği yer olacağını düşünmemişti. Gözyaşları akmaya başlamıştı. Cheryl başını iki yana sallayıp mücadele etmekten vazgeçerek Mallory'e yaklaştı. Ulu Tanrım, dedi, buraya gel. Hep yalnız değildim, dedi Mallory. Kız kardeşim Sharon da benimle birlikteydi. Ama o öldü. Onu orada bıraktım. Artık ağlıyordu. Bulanık görüş açısına rağmen dört adamın onu izlediğini görebiliyordu. Merhametli görünüyorlardı. Mallory o anda her birinin kendine özgü yöntemlerle yas tutmakta olduğunu fark etti. Haydi, dedi Tom. Sana evi gösterelim. Merdivenlerin hemen karşısındaki yatak odasını kullanabilirsin. Ben burada uyuyacağım. Hayır, dedi Mallory. Hiçbirinizin odasını alamam. Israr ediyorum, dedi Tom. Sheryl'in yatak odası üst kattaki koridorun sonunda. Felix, senin yatacağın odanın yanındakinde kalıyor. Sonuçta hamilesin. Sana elimizden geldiğince yardım edeceğiz. Koridordan yürüdüler. Sol tarafta bir yatak odasının önünden geçtiler. Sonra da bir banyonun. Mallory, gözlerinin aynadaki yansımasına takılınca hızla bakışlarını kaçırdı. Sol tarafında bir mutfak olduğunu gördü. Tezgahın üzerinde büyük kovalar duruyordu. Burası, dedi Tom, oturma odası. Genellikle burada takılıyoruz. Mallory ona doğru dönünce adamın eliyle daha genişçe olan odayı işaret ettiğini gördü. Odada bir kanepe vardı. Üzerinde telefon bulunan bir sehpa, lambalar, rahat bir koltuk, bir halı. Duvarda asılı duran tabloların arasına bir takvim çizilmişti. Pencereler siyah renkli perdelerle örtülüydü. Koşarak odaya giren köpeği görünce Mallory başını kaldırıp köpeğe baktı. Bu bir çoban köpeğiydi. Köpek Mallory'nin ayağına basıp onu sevmesini beklemeye başlamadan önce meraklı bakışlarla kadını süzdü. Bu Victor, dedi Jules. Şu anda 6 yaşında. Onu henüz bebekken almıştım. Mallory köpeği sevdi. Sharon'ın da ondan hoşlanacağını düşündü. Sonra Jules, Mallory'nin çantasını halı kaplı merdivenlerden üst kata çıkarmak için odadan ayrıldı. Duvarlar çerçevelerle bezenmişti. Kiminin içinde fotoğraflar, kiminin içinde ise resimler vardı. Mallory merdivenleri tırmanan Jules'ün bir yatak odasına girdiğini gördü. Buradan bile pencerelerdeki battaniyeleri görebiliyordu. Cheryl onu kanepeye oturttu. Üzüntüden ve şaşkınlıktan bitap düşen Mallory kendini kanepeye bırakıverdi. Cheryl ve Don yiyecek bir şeyler hazırlayacaklarını söylediler. Konservenin faydaları, dedi Felix. Geldiğim gün dışarı çıktık. Bu yukarı yarımada da bildirilen ilk olaydan hemen önceydi. Marketteki adam deli olduğumuzu düşündü. Elimizde hala 3 ay boyunca bize yetecek kadar konserve var. Artık bundan biraz daha az, dedi Don mutfağa doğru gözden kaybolurken. Mallory onun da gelişiyle doyurulacak boğaz sayısının arttığını ima edip etmediğini düşündü adamı. Sonra kanepede Mallory'nin yanına oturan Tom yol boyunca neler gördüğünü sordu. Her şeyi merak ediyordu. Tom Mallory'nin ona verebileceği her türlü bilgiyi kullanabilecek türlü adamlardandı. Bu nedenle Mallory vereceği önemsiz ayrıntıların ona pek yardım dokunmayacağını hissediyordu. Ölü köpekten bahsetti. Posta arabasından. Boş vitrinlerden ve sokaklardan. Ön koltuktaki ceketin asfaltı süpürdüğü terk edilmiş arabadan. Sana söylemem gereken bazı şeyler var, dedi Tom. İlk olarak bu ev hiçbirimize ait değil. Evin sahibi öldü. Bunu daha sonra açıklarım. İnternetimiz yok. Buraya geldiğimizden beri kesik. Baz istasyonlarını çalıştıranların işe gitmekten vazgeçtiklerinden bir hayli eminiz. Ölmüş de olabilirler. Artık posta ya da gazete gelmiyor. Son günlerde cep telefonunu kontrol ettin mi? Bizimkiler 3 hafta kadar önce çalışmayı kesti. Gel gör ki sabit hattımız var ama kimi arayabileceğimizi bilmiyorum. Cheryl elinde havuç ve bezelyelerle dolu bir tabak odaya girdi. Diğer elinde de küçük bir bardak su vardı. Sabit hat hala çalışıyor dedi Top. Aynı nedenden ötürü elektriklerimiz de kesilmedi. Buradaki elektrik santrali hidroelektrikle çalışıyor. Onun da bir gün kesilip kesilmeyeceğini söyleyemem. Ama işçiler kapıları doğru konumda açık bıraktılarsa sonsuza dek elektriğimiz olabilir. Çünkü o durumda evin elektriğini nehir sağlıyor olacak. Hemen arkamızda bir nehir olduğunu biliyor muydun? Felakete rağmen nehir akmaya devam ettikçe şansımız yaver gidebilir. Hayatta kalabiliriz. Çok fazla şey mi istiyoruz? Büyük olasılıkla. Ama biraz su çekmek için arka bahçedeki kuyunun yanına gittiğinde yaklaşık 100 metre arkamızda akan nehrin sesini duyabileceksin. Tüm ihtiyaçlarımız için kuyudaki suyu kullanıyoruz. Çünkü musluklardan su akmıyor. Biz buraya ulaştıktan kısa bir süre sonra kesildi. Tuvalet ihtiyacımızı karşılamak için kovaları kullanıyoruz. Ve dışkı dolu kovaları sırayla lağım çukurlarına boşaltıyoruz. Bunlar ormanlık alanda kazdığımız hendeklerden ibaret. Tabii bunların hepsini gözlerimiz bağlıyken yapmak zorundayız. Jules alt kata geldi. Victor isimli köpek de onu takip ediyordu. Her şeyin hazır dedi Mallory'e bakıp başını aşağı yukarı sallayarak. Mallory sessizce teşekkürler dedi. Tom duvara yaslanmış küçük masanın üzerindeki karton kutuya işaret etti. Göz bağları şuradaki kutunun içinde. Ne zaman istersen istediğini kullanabilirsin. Herkes ona bakıyordu. Cheryl koltuğunun kolçağında oturuyordu. Don mutfağın girişinde ayakta duruyordu. Jules merdivenlerden indikten sonra Victor'un yanında dizlerinin üstüne çökmüştü. Felix ise battaniyeyle örtülü pencerelerden birinin yanında dikiliyordu. Hepsi yas tuttu diye düşündü Mallory. Bu insanlar tıpkı benim gibi korkunç şeyler yaşadılar. Sheridan'ın ona verdiği bardaktan içen Mallory Tom'a döndü. Shannon'ı aklından çıkaramıyordu ama bitkin bir halde Tom'la konuşurken elinden geleni yaptı. Geldiğimde üzerindeki şey neydi? Zırh mı? Evet. Henüz emin değilim dedi Tom gülümseyerek. Bir zırh yapmaya çalışıyorum. Gözlerimizden fazlasını koruyacak bir şey. O şeylerden biri bize dokunursa ne olacağını bilmiyoruz. Mallory diğer ev arkadaşlarına baktı. Sonra bakışları yeniden Tom'a kaydı. Dışarıda yaratıkların olduğuna mı inanıyorsunuz? Evet dedi Tom. George yani bu evin sahibi onlardan birini gördü. Ölmeden hemen önce. Mallory ne diyeceğini bilemiyordu. İçgüdüsel olarak elini karnının üstüne koydu. Seni korkutmaya çalışmıyorum dedi Tom. Ve yakında George'un hikayesini anlatırım. Ama radyoda da aynı şeyden bahsediliyordu. Sanırım artık bu konuda hemfikir herkes. Bize bunu yapan yaşayan bir şey ve aklımızı kaçırmadan önce sadece bir saniye veya daha az zamanımız var. Mallory'e bir anda odadaki her şey kararmış gibi geldi. Başı döndü. Sersemlemişti. Onlar her neyse dedi Tom. Bizim zihinlerimiz onu anlayamıyor. Tıpkı sonsuzluk gibiler. Kavrayamayacağımız kadar karmaşık bir yapıları var. Anlıyor musun? Tom'un dudaklarından dökülen sözcükler kaybolup gidiyordu. Jules'ün ayaklarının dibinde oturan Victor gürültülü soluklar alıyordu. Cheryl, Mallory'e iyi olup olmadığını sordu. Tom hala konuşuyordu. Yaratıklar, sonsuzluk, algımızın da sınırı var Mallory. Bu şeyler, onlar algımızın ötesinde, üstünde. Onları anlayamıyoruz, onları. Derken Mallory bayıldı. Ayrım sonu sayfa 58. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Westcourt. WESTJOURT. Tom. TOM. Jules. JULES. Dom. DON. Felix. FELIX. Cheryl. CHERYL. Victor. VICTOR. George. GEORGE.